Ayrım 12, 0'a 1 kala, Ken Follett, sayfa 142. Saat 15.30. İkinci aşama teknenin kendi ekseni çevresinde dönmesi, kümedeki tek tek 11 küçük roket motoru arasındaki değişimlerin ortalanması yoluyla uçuş yolunu dengeler. Billy Sowerby vakfından gelen kişilere yağcılık yapan Len Ross'a ifrit olmuştu. Araştırma bölümü başkanı mevkisi en iyi bilimcinin hakkıydı. En yağcının değil. O akşamüstü genel müdür sekreteri kendisine telefon edip büroya gelmesini söylediğinde bozuk çalıyordu. Charles Silverton muhasipti ama bilimcilerin ihtiyaçlarından anlardı. Hastane bir vakfa aitti, iki amacı vardı. Akıl hastalığını anlamak ve iyileştirmek. İdari ve mali işlerin doktorların dikkatini işlerinden alıkoymaması için elinden geleni yapıyordu. Billy severdi onu. Bürosu vaktiyle bir Victoria çağı konağı olan yapının yemek salonuydu. Ocak yeri ve tavandaki karton piyerler hala duruyordu. Billy'ye oturması için eliyle işaret etti. Bu sabah Sowerby Vakfı'ndan gelen kişilerle konuştun mu?
Evet, Len onları gezdiriyordu. Ben de katıldım onlara. Niçin sordun?
Kadının sorusuna yanıt vermedi Charles. Onları kızdıracak bir şey söylemiş olabilir misin?
Afallamış gibi kaşlarını çattı. Sanmıyorum. Sadece yeni pavyon hakkında konuştuk.
Biliyorsun ben araştırma müdürlüğüne senin tayin edilmeni istiyordum.
Etekleri tutuşmuş gibiydi. Geçmiş zaman kullanman hoşuma gitmedi.
Charles devam ediyordu. Len Ross yetkili bir bilimcidir ama sen müstesnasın. Sen ondan çok daha fazla şey yaptın. Üstelik 15 yaş daha küçüksün.
Vakıf Len'i destekliyor bu iş için.
Charles aptal aptal bakıyordu. Maalesef onun üzerinde ısrar ediyorlar. Bağışta bulunmak için bunu şart koşuyorlar.
Tahmin etmiştim.
Billy afallamış görünüyordu. Vakıfla ilişkisi olan kimse var mı tanıdığın?
Var. Eski arkadaşlarımdan biri mütevelli heyetinden Anthony Carroll. Oğlumun isim babası.
Heyetteki görevini hayatını nasıl kazanıyor?
Dış işlerinde çalışıyor ama annesi çok zengin. Birkaç hayır kurumuyla da ilişkisi var.
Sana karşı bir kini var mı?
Billy bir ara geçmişe döndü. Anthony ile araları bozulmuştu. Luke'un Harvard'dan kovulmasından sonra bir daha çıkmamışlardı.
Ancak Elspeth'e karşı davranışı için onu bağışlamıştı. Elspeth'in durumu kötüye gitmişti. Üniversite derslerini boşlamıştı. Az kaldı mezun olamayacaktı. Uyur gezer gibiydi. Uzun, kızıl saçlı bir hayalet gibi dolaşıyordu. Zayıfladıkça zayıflıyor, derslerini asıyordu. Onu kurtaran Anthony oldu, yakınlaşmışlardı. İlişkileri daha çok arkadaşlık ilişkisiydi. Derslere birlikte devam ettiler, sonunda da sınıfı geçecek kadar not alabildi. Anthony yeniden Billy'nin saygısını kazanmıştı. O günden sonra dost kaldılar. Charles'a ta 91 yılında aramızdan bir kara kedi geçmişti ama sonunda barışmıştık dedi.
Kim bilir, Len'i tutan biri vardır belki hayatta.
Billy düşünüyordu.
Len'in tutumu değişik. Freudçu o. Her şeyde psikanalitik bir çözüm arar. Bir hasta durup dururken okuma yetisini yitirecek olsa bastırılmak istenen bilinç dışı bir korku var demektir ona göre. Bense daha olası sandığım bir bozukluk ararım beyinde.
Demek seni tutmayan Freud yanlısı biri var hayatta.
Öyle olmalı.
Billy derin bir nefes aldı.
Olabilir mi, ne dersin? Bu kadar haksızlık olabilir mi?
Olmaması gerek dedi Charles. Vakıflar genelde profesyonel uzmanlık gerektiren kararlara burunlarını sokmazlar. Ama aksine kanun yok tabii.
Bunu ses çıkarmadan kabullenecek değilim. Nedenini söylediler mi?
Müdürden resmi olmayan bir telefon aldım. Heyetin Len'in bu işe daha uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.
Billy inanmıyormuş gibi başını salladı. Bunun başka bir açıklaması olmalı.
O arkadaşına sorsana.
Soracağım.
Saat 15.45. Dönen teknenin tam dengede olabilmesi amacıyla ağırlıkların tam nereye konulacağını saptamak için bir stroskop kullanılmıştır. Böyle olmadığı takdirde içteki kafes dış çerçeve içinde titreşime kapıldı mı bütün donanımın dağılmasına neden olur. Georgetown Üniversitesi'nden ayrılmadan önce Luke sokakları gösteren haritayı incelemişti. Söz konusu enstitü Mall denen bir park yerindeydi. K caddesi boyunca ilerlerken saatine göz attı. 10 dakika sonra Smithsonian'da olacaktı. Konferans salonunu bulmakta 5 dakikasını alsa konuşma bitmek üzereyken ucu ucuna yetişecek demekti. O zaman işte kim olduğunu anlayacaktı. Kabusundan kurtulduğundan beri neredeyse 11 saat geçmişti. Ancak bu sabah saat 5'ten öncesini anımsayamadığı için sanki bütün ömrü böyle geçmiş gibiydi. 9. caddeden sağa döndü, büyük umutlarla mola doğru yürümeye başladı. Çok geçmeden arkasında bir polis arabasının sesini duydu, kalbi tekledi. Dikiz aynasına baktı. Farları yanan sönen bir polis devriye arabası vardı arkasında. Ön koltukta iki polis oturuyordu. Biri sağ trotuvara yanaştı ve kenara çekin dendi. Luke altüst olmuştu. Yüzmüş kuyruğuna gelmişti ki. Trafik hatası mı yapmıştı da ceza keseceklerdi. Öyle de olsa ehliyetini isteyeceklerdi. Oysa ne kimliği vardı ne ehliyeti. Bu trafik hatası olamazdı. Çalınmış bir araba kullanıyordu. Sahibinin Philadelphia'dan akşam dönmesi gerekti. O dönmeden de arabanın çalındığını bildirecek kimse yoktu. Ama bu arada bir şeyler olmuş olmalıydı herhalde. Onu tutuklayacaklardı. Ama ilkin hele bir yakalasınlar. Fırlama vitesine geçirdi arabayı. Yol tek yönlüydü. Önünde de bir tır gidiyordu. Fazla kafa yormadan gaz pedalını dipledi ve kamyonun önüne geçti. Polisler sirenlerini açıp arkasına takıldı. Luke kamyonun önünde hızla uzaklaşıyordu. İçgüdüsel bir hareketle el frenini çekerek direksiyonu aniden sağa çevirdi. Epeyce kaydıktan sonra Ford'un burnu geri döndü, kamyon çarpışmamak için sola kırdı, böylece devriye arabasını caddenin soluna itti. Luke arabanın durmaması için vitesi boşa aldı. Bu kez yolun tersine gitmeye başladı. Vitesi yeniden geçirdi ve gaza bastı. Tek yönlü yolda ters gidiyordu. Arabalar kafa kafaya çarpışmamak için sağa sola dönüp duruyordu. Luke bu arada bir şehir otobüsüne toslamamak için direksiyonu sağa zor kıvırdı. Bu kez bir station'ı sıyırarak geçti ve sağdan soldan yükselen korna sesleri arasından sıyrıldı. Bu arada savaş öncesinden kalma bir Lincoln trotuara çıkıp bir lamba direğine tosladı. Bir motosiklet kontrolünü yitirdi ve tepe taklak yuvarlandı. Luke inşallah bir yerini fazla acıtmamıştır dedi. İlk dönemeçte sağa savrulup geniş bir bulvara çıktı. Kırmızı flaş ışıklarını yakarak iki blok kadar gitti. Dikiz aynasına baktı. Polis arabasından iz yoktu. Yeniden dönüp bu kez güneye yöneldi. Yolunu kaybetmişti. Ancak Mall'un güney yönünde olduğunu biliyordu. Polis devriye arabası görünmediğine göre artık rahat rahat sürebilirdi arabayı. Ancak saat 4'tü. 5 dakika öncesine nazaran Smithsonian'dan daha da uzaklaşmış oluyordu. Geç kaldığı takdirde dinleyiciler dağılmış olacaklardı. Gaza bastı. Güneye giden yol çıkmaz bir yoldu. Sağa dönmek zorundaydı. Bir yandan da sokak adlarına göz atıyordu. Yavaş giden arabaları geçiyordu. Şimdi D caddesindeydi. Bir dakika sonra 7. caddeye geldi ve güneye doğru döndü. Talihi dönmüştü. Işıklar o geçerken hep yeşil yanıyordu. Constitution Bulvarı'na geldiğinde 120 yapıyordu. Araba sonunda park yerinde durdu. Çimenliğin öte yanında sağa doğru peri masallarındakileri andıran kocaman koyu kırmızı bir şato yükseliyordu. Haritaya göre müzenin bu olması gerekiyordu. Arabayı durdurup saatine baktı, 4'ü 5 geçiyordu. Dinleyiciler ayrılıyor olmalıydı, küfredip aşağı atladı. Çimenlikte koşmaya başladı. Sekreter konuşmanın arka taraftaki uçak binasında olduğunu söylemişti. Burası binanın arkası mıydı, önü mü? Ön cephe gibi duruyordu. Binanın yanında küçük bir bahçeden geçen bir yol vardı. O yolda ilerledi. Geniş, gidiş gelişli bir yoldu. Koşa koşa müzenin arka girişine giden süslü demir bir kapı vardı. Sağ tarafta bir çimenliğin yanında eski bir uçak hangarına benzeyen bir yer vardı. Girdi içeri. Bakındı. Tavandan her tip uçak sarkıyordu. Eski çift kanatlı uçaklar, savaş döneminden kalan bir jet uçağı, zeplin bile vardı.
zemin düzeyinde uçak sembolleri, uçuş giysileri, uçuş kameraları ve fotoğraf makineleri vardı. Luke üniformalı bir nöbetçiye burada roket yakıtları üzerine bir konferans varmış dedi. Geç kaldınız dedi adam saatine bakarak. Saat 4:10 geçiyor. Nerede yapıldı? Konuşmacıyı yakalayabilirim belki. Ayrıldı sanıyorum. Luke adama dik dik bakarak ağır ağır konuştu. Lütfen nerede olduğunu söyler misin? Adam korkmuştu. Salonun dibinde dedi aceleyle. Luke koridor boyunca koştu. Uçta bir konferans salonu yapılmıştı. Bir kürsü, bir kara tahta ve sandalyeler. Dinleyicilerin çoğu dağılmıştı. Yardımcılar da sandalyeleri katlayıp kenara yığmaktaydı. 8-9 kişi bir köşede toplanmıştı. Kafa kafaya vermişler. Konuya kendilerini kaptırmışlardı. Konuşmacı olduğunu tahmin ettiği ak saçlı birinin çevresine almışlardı. Luke'un umudu kırılmıştı. Daha birkaç dakika önce kendi alanında yüzlerce bilimci buradaydı. Birinden biri tanıyabilirdi onu. Ak saçlı adam gözünü kaldırıp ona baktı. Sonra bakışlarını başkalarına çevirdi. Luke'u tanıyıp tanımadığı belli değildi. Konuşmasına devam ediyordu. Nitrometan ele avuca gelmeyen bir nesne. Güvenlik unsurunu yabana atamazsınız. Yakıt yeterince iyi ise prosedürde güvenlik konusu ele alınabilir dedi. Tweed bir kostüm giymiş genç. Bu konu Luke'a göre malumdu. Sayısız roket yakıtı denenmişti. Bunların çoğu standart alkol ve sıvı oksijen karışımından daha güçlüydü. Ama hepsinin de sakıncası vardı. Güneyli şiveli biri, peki asimetrik, dimetil, hidrazite ne diyorsunuz? İşittiğime göre Pasadena'da jet itiş gücü laboratuvarında deneniyormuş. Luke birden işe yaramasına yarıyor ama öldürücü bir zehir. Hepsi de ona dönmüştü. Ak saçlı adam kaşlarını çattı. Yabancı birinin sözünü kesmesine canı sıkılmış gibiydi. Tam o sırada tweed kostümlü adama fallamıştı. Tanrım, Washington'da senin ne işin var Luke? Luke sevinçten neredeyse ağlayacaktı. 3. Bölüm. Saat 16:15. Roketin uzayda parçalanmasına neden olabilecek rezonans titreşimlerini önlemek için üst aşamalardaki devir hızı teknedeki bir bant programlayıcısı tarafından 450 RPM ile 750 RPM arasında tutulur. Luke'un nutku tutulmuştu. Rahatlamanın verdiği heyecan boğazına bir şey tıkamıştı. Bütün gün sakin durmaya, mantıklı davranmaya zorlamıştı kendini. Ama şimdi çözülüyordu. Öteki bilimciler ona umursamadan dönmüş, kendi aralarında konuşmaya devam ediyorlardı. Tweed giysili genç kaygılı kaygılı sordu, bir şeyin yok ya. Var der gibi başını salladı, bir süre sonra konuşabilir miyiz dedi. Elbette tabii. Wright kardeşler resminin durduğu yerin arkasında küçük bir büro var. Profesör Larkley'in eski bürosu. Kapıya doğru yürüdüler. Biliyor musun, bu konferansı düzenleyen benim. Luke'u aldığı oda içinde bir iki sandalye, bir yazı masası, bir de telefon bulunan küçük, sade bir odaydı. Oturdular. Neler oluyor diye sordu genç. Hafızamı kaybettim. Aman yarabbi. Kendi özgeçmişimi anımsamıyorum. Bilgilerim yerinde. Onun sayesinde buldum ya izinizi. Ama kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Genç afallamıştı. Peki ben kimim? Tanıyor musun beni? Luke hayır der gibi başını salladı. Hayır, kendi adımdan bile emin değilim. Vay canına, adam şaşkın şaşkın bakıyordu. Ömrümde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Beni bana anlatmanı istiyorum. Anlıyorum, nereden başlasam? Beni Luke diye çağırdınız. Herkes sana öyle der. Asıl adın Doktor Claude Lucas. Galiba pek sevmezdin Claude adını. Benim adım da Will McDermott. Luke gözlerini yumdu, rahatlamıştı, müteşekkirdi. Adını biliyordu artık. Teşekkür ederim Will. Ailen hakkında bir şey bilmiyorum. Birkaç kez karşılaşmıştım bilimsel konferanslarda. Nerede oturduğum hakkında bilgin var mı? Huntsville, Alabama'da olacak. Ordu Balistik Füze Ajansı'nda çalışıyorsun. Huntsville'deki Redstone Silah Fabrikası'nda. Ordu subayı değilsin ama sivil memursun. Patronun da Werner von Braun. Tahmin edemezsin bu bilgilere sahip olmamın ne büyük şey olduğunu. Seni görünce şaşırmış olmamın nedeni sizin ekibin ilk kez uzaya Amerikan uydusunu yörüngeye oturtacak bir roket atmak üzere olmaları. Cape Canaveral burnundalar olayın da bu gece olması gerekiyor.
Bu sabah gazetede okudum. Vay canına, o roket üzerinde ben mi çalıştım yani?
Elbette, adı Explorer. Amerikan uzay programının en önemli olayı. Hele Rusların Sputnik'inin başarısı ile bizim deniz kuvvetlerinin Vanguard'ın rezaletinden sonra.
Luke sevinçten uçuyordu. Birkaç saat önce kendini serseri ayyaş biri sanırken şimdi her şey nasıl değişmişti?
Demek mesleğinin zirvesine ulaşmış bir bilimciydi.
Ama roket atılmadan orada olmam gerek benim.
Besbelli. Peki orada olmamanın nedeni hakkında bir şey biliyor musun?
Luke hayır der gibi başını salladı. Bu sabah kendime geldiğimde Union Tren istasyonundaki umumi tuvalette yerde yatıyordum. Oraya nasıl gittiğimi bilmiyorum.
Will arkadaşça gülümsedi. Demek dün gece bir partide zom olmuşsun.
Ne olur doğruyu söyle bana. Çok içkici miyimdir? Kendimden geçecek kadar.
Bunu yanıtlayabilecek kadar iyi tanımıyorum seni.
Will düşünür gibi kaşlarını çattı.
Sanmam pek. Biz bilimciler nasılızdır bilirsin. Parti demek bizim için oturup kahve içmek ve yaptığımız işler hakkında konuşmaktır.
Luke'un kafasına yatmıştı bu. Kafa çekip sarhoş olmak pek ilginç gelmiyordu.
Öyle ama o haline ne demeli? Pete kimdi peki? Niçin onu izlemişlerdi?
Union Tren istasyonunda peşine takılanlara ne demeli?
Bütün bunları Will'e anlatmaya ama tuhaf kaçacağını düşünüyordu.
Will aklını kaçırdığını sanırdı. Sadece Cape Canaveral burnuna gitmeliyim dedi.
İyi yaparsın.
Will masası üzerinde duran telefonun aizesini kaldırıp sıfırı çevirdi.
Ben McDermott. Bu telefondan şehirler arası konuşabilir miyim?
Teşekkür ederim.
Telefonu Luke'a uzattı. Ben Doktor Lucas. Adını kullanmak çok hoşuna gitmişti. Böyle bir şeyin bu denli onu sevindireceğini hayal bile edemezdi.
Explorer ekibinden biriyle konuşmak istiyorum.
D ve R hangarındalar dedi bir erkek santral memuru. Ayrılmayın lütfen.
Kısa bir süre sonra telefondan yanıt geldi.
Ordu güvenlik, ben Albay Hyde.
Ben Doktor Lucas.
Luke, nihayet hangi cehennemdesin kuzum?
Washington'dayım.
Orada ne arıyorsun? Çıldıracaktık neredeyse. Ordu güvenlik seni arıyor. FBI, hatta CIA senin peşinde.
Tevekkeli değil, Union Tren istasyonunda peşine iki ajan takılmıştı.
Dinle, garip bir şey oldu. Hafızamı kaybettim. Kim olduğumu merak ede ede dolaşıp durdum orada burada. Sonunda beni tanıyan bazı fizikçilerle karşılaştım.
Olacak şey değil. Nasıl oldu bu yahu?
Bunu sizin açıklayabileceğinizi umuyordum albayım.
Sen beni hep küçük adımla çağırırdın. Bill derdin.
Bill.
Dinle, pazartesi günü Washington'a gidiyorum diye çıkıp gittin. Patrick'ten uçtun.
Patrick'ten mi?
Patrick hava üssünden. Cape Canaveral burnu yakınında hani. Marigold yer ayırttı sana.
Marigold da kim?
Huntsville'deki sekreterin. Washington'da her zaman kaldığın oteldeki suite'i ayırtan da o.
Albayın sesinde ona gıpta eder gibi bir hava vardı.
Luke her zamanki suite sözcüğü üzerinde birkaç saniye garip der gibi düşündü. Ama şimdi daha önemli soruları vardı sorması gereken.
Neden gittiğimi kimseye söylemedim mi?
Marigold senin için dün sabah onda General Sherwood ile bir randevu ayarlamıştı. Ama sen randevuya gitmemişsin.
Generali niçin görecekmişim acaba? Nedenini söylemiş miyim?
Sanmıyorum.
Generalin sorumluluk alanı nedir?
Ordu güvenliği ama aynı zamanda aile dostun. Dolayısıyla buluşmanın ille de özel bir nedeni olmayabilir.
Çok önemli bir şey için olmalı diye düşündü Luke.
Roketin atılma arifesinde Cape Canaveral'dan uzaklaşmak olacak şey değil.
Roket bu gece fırlatılacak mı peki?
Hayır, bir takım sorunlar çıktı. Yarın sabah 10.30'a ertelendi.
Luke neyin peşindeyim acaba diye düşünüyordu.
Burada Washington'da tanıdıklarım var mı?
Elbette, biri ikide bir telefon edip duruyor.
Bern Rodsen. Hyde bir telefon numarası yazdırdı ona.
Luke onu defterine kaydetti. Hemen arayayım.
İlkin karınla bir konuşsan.
Luke dona kalmıştı. Soluğu kesilir gibi oldu. Karı mı diye düşündü.
Demek bir karım var. Nasıl biriydi acaba?
Hala orada mısın diye soruyordu Hayt. Şey Bill.
Evet. Karımın adı ne?
Elspeth dedi. Karının adı Elspeth dedi. Telefonu bağlayayım ona, ayrılma hattan.
Luke'un karnına ağrı girmişti. Ne diyeceğini bilemiyordu. Karısıydı demek.
Elspeth buyurun. Luke sen misin?
Sıcak bir sesi vardı. Alçak perdeden konuşuyordu. Heceleri tek tek söylüyordu. Dili herhangi bir yere çalmıyordu. Uzun boylu, kendinden emin bir kadın canlandı hayalinde.
Öyle merak ettim ki seni, iyi misin? Bir şeyin yok ya.
Kim olduğu konusunda birinin ilgilenmesi çok hoşuna gitmişti.
Artık iyiyim galiba.
Ne oldu kuzum?
Pek bilmiyorum. Bu sabah Union tren istasyonundaki umumi tuvalette uyandım. Bütün günümü de kim olduğumu keşfetmekle geçirdim.
Herkes seni arıyor. Şimdi neredesin?
Smithsonian'da, uçak binasında.
İlgilenen kimse var mı seninle orada?
Luke Will McDermott'a gülümseyerek baktı. Meslektaş bir bilimci bana yardım ediyor, eksik olmasın. Bern Rotsen'in de telefon numarasını verdi bana. Ama bakıma muhtaç halim yok, iyiyim. Sadece hafızamı kaybettim.
Will McDermott tedirgin olmuş gibi ayağa kalktı, fısıldayarak özel konuşabilirsiniz, ben dışarıda bekliyorum dedi.
Luke başıyla teşekkür etti. Elspeth devam ediyordu.
Washington'a alelacele niçin gittiğini bilmiyorsun demek.
Bilmiyorum, herhalde söylememişimdir sana.
Bilmememin daha iyi olacağını söyledin ama meraklandım. Washington'da eski bir dosta telefon ettim. Anthony Carroll'a, kendisi CIA'ydı.
O ne yaptı peki?
Pazartesi akşamı Carlton'a telefon etmiş. Sen de ertesi salı sabahı onunla kahvaltıda buluşacağını söylemişsin. Ama randevuna gelmemişsin. Bütün gün seni arayıp durmuş. Şimdi ona telefon edip her şeyin normal olduğunu bildireyim.
Demek pazartesi gecesi ile salı sabahı arasında bir şeyler olmuş.
Doktora git, bir kontrolden geç.
Bir şeyim yok, iyiyim ama bilmek istediğim çok şey var. Bizim çocuklarımız var mı örneğin?
Yok.
Luke kendisine hiç de yabancı gelmeyen bir acı duydu, içi sızladı. Elspeth devam ediyordu.
4 yıl önce evlendiğimizden beri denedik ama henüz beceremedik.
Peki annem baban var mı?
Annen New York'ta oturuyor, babansa 5 yıl önce öldü.
Luke nereden geldiğini çıkaramadı, bir üzüntü duydu birden. Babasından hiçbir anı yoktu beyninde. Bundan böyle göremeyecekti de onu. Dayanılması güç bir acıydı bu.
Elspeth devam ediyordu.
2 erkek kardeşim, bir de kız kardeşim var. Küçük kız kardeşini çok seversin, senden 10 yaş küçük. Baltimore'da oturuyor.
Telefon numaralarını biliyorsan söyle.
Elbette, dur bir dakika.
Onlarla konuşayım, neden mi? İçimden geldi de ondan.
Hattın öteki ucunda kısık bir ses duydu.
Ne, ağlıyor musun?
Elspeth burnunu çekti. Ben iyiyim, merak etme.
O sırada herhalde çantasından mendilini çıkarıyordu.
Birden üzüldüm haline dedi ağlar bir sesle. Çok zor durumda olmalısın.
Kötü anlarım olmadı değil.
Yaz numaraları yazdırmaya başlamıştı.
Yazması bitince zengin miyiz biz diye sordu.
Baban ünlü bir bankerdi, sana çuvalla para bıraktı, neden sordun?
Bill Hyde bana benim Carlton'daki her zamanki suitimde kaldığımı söyledi de.
Savaştan önce baban Roosevelt kabinesinde müsteşarlık yapmış, iş için Washington'a gittiğinde ailesini de birlikte götürürmüş. Carlton'daki köşe suitinde kalırdın, galiba hala aile geleneğini sürdürüyorsun.
Yani biz ordudan aldığımız maaşla geçinmiyoruz.
Doğru ama yine de Huntsville'deyken meslektaşlarından daha iyi bir yaşam tarzımız yok.
Bütün gün soru sormaya devam edebilirim. Şimdi böyle bir şeyin nasıl olduğu önemli. Ne olur atla uçağa, buraya gel.
Bir sessizlik oldu. Ne yapacaksın?
Şu bilmeceyi birlikte çözelim. Yardıma arkadaşa ihtiyacım var.
Sen buraya gelsene.
Bunu düşünmemişti. Olan bitenleri unutamıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Boş veremiyorum.
Duke, Cape Canaveral burnundan ayrılamam şimdi. İlk Amerikan uydusunu fırlatmak üzereyiz. Düşün. Böyle bir anda onları yüzüstü bırakıp gelemem.
Haklısın. Anlamıştı anlamasını ama incinmişti. Bern Rotsen kim?
Sen, Anthony Carroll ve o Harvard'da hep beraberdiniz.
Bana ulaşmaya çalışıyormuş. Belki o biliyordur neler olup bittiğini.
Ara beni sonra. Starlight Motel'deyim bu gece.
Peki.
Ne olur kendine göz kulak ol dedi ciddi ciddi.
Olurum. telefonu kapattı. Bir süre sessizce oturdu, heyecan içini tüketmişti. Bir yandan oteline gidip yatmak istiyordu, öte yandan meraktan ölecekti. Ayzayı kaldırıp Ben Rotsen'in bırakmış olduğu telefon numarasını çevirdi. ''Ben Luke, Lucas'' dedi. Ben oturaklı bir sesle hafif New York aksanıyla konuşuyordu. ''Luke, Allah'a şükür, neredeydin?''
''Herkes bana aynı soruyu soruyor. Bir bilsem yanıtını. Bütün bildiğim belleğimin yitmiş olması.
Nasıl oldu bu?
Basma ya.
Yapma ya, ama nasıl?
Bilmiyorum. Bana sen bir ipucu verirsin belki diyordum.
Olabilir.
Niçin bana ulaşmaya çabalıyordun?
Kaygılıydım. Beni pazartesi aradın. Buraya doğru yola çıktığını söyledin ve bana Carlton'dan yeniden arayacağını söyledin. Aramadın.
Ne olduysa pazartesi gecesi oldu.
Ya dinle, Dr. Billy Josephson'u ara bul, bellek konusunda uzmandır.
Bu isim ona bazı şeyler çağrıştırıyordu. Kütüphanede bir kitabını gördüm sanıyorum.
Benim eski karım, senin de eski arkadaşlarından.
Ben Luca Billy'nin telefon numarasını verdi. Hemen arayayım.
Ben, ne dedin?
Şey, ben belleğimi yitiriyorum. Eski bir arkadaşım bellek uzmanı çıkıyor, garip değil mi sence?
Garip dedi Ben.
12. ayrımın sonu. Sayfa 159.